Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 18 Haziran 2023 tarihinde karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba Barış, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, uzun zamandır görüşemiyorduk ama çok önemli raporlar yayınlandı. IEA aylık rapor yayınladı, orta dönem raporu yayınladı. İstersen bunların yorumuyla başlayalım, buyur.
Evet, şimdi geçtiğimiz hafta IEA iki tane raporu bir arada yayınladı. Bir tanesi aylık petrol raporu, petrol piyasası raporu. Diğeri de orta vadeli rapor, 2028'e kadar yani önümüzdeki 5 yılın öngörülerini içeren rapor. Her iki raporda da ilginç ve ilk defa olmak üzere gerçekleşen bir takım şeyler var. Onlardan bahsedelim. Kısa vadeli raporda ya da aylık rapordan bahsedeyim. Aylık raporun iki tane özelliği vardı. Birincisi orta vadeli raporla beraber yayınlandığı için bu ayki rapor metinsiz çıktı. Sadece bir giriş yazısı. Onun dışında bütün rapor sadece rakamlar, tablolar şeklinde. Başka hiçbir açıklama vesaire yok. Bu ayki rapor Haziran ayında IEA daima içinde bulunduğu yıldan bir sonraki yılın projeksiyonlarını yayınlamaya başlıyor. Her Haziran'da bu böyle. Dolayısıyla bu ayki rapor ilk defa olarak 2024 öngörülerini, projeksiyonlarında gösterdi IEA'yı. O açıdan önemliydi. Bir de gene bu ayki raporda biraz zannediyorum böyle metinsiz çıkmasını da fırsat bilerek bayağı bir talep tarafında bayağı bir yukarı doğru revizyon yaptılar. Yani öyle böyle değil hakikaten. Herkesi de geride bırakarak. Yani sana şöyle söyleyeyim. Şu anda 2024 için, özür dilerim, 2023 için IEA'nın küresel talep artışı beklentisi OPEC'ten fazla. Ya bu normalde standartta tersidir. Yani OPEC zaten üretici olduğu için biraz böyle politik olarak işte talebi şişkin göstermeye falan meyillidir diye düşünürüz. Ve hiçbir zaman da genelde zaten IEA OPEC'in önünde yer almaz talep projeksiyonu olarak. Bu aile adamlar OPEC'in 100 bin varil, günde 100 bin varil önüne geçtiler yani. Acayip bir şey. Bu şimdi sırayla bakmanız gerekirse birinci şey Çin'e bakalım. Ya da şöyle diyeyim. Birinci şey kısa vadeli raporun petrol piyasası öngörüsü. IEA bundan şu andaki raporunda özellikle Çin'in talebini aşırı artırdığı için bu yılın ikinci yarısında Temmuz ayından itibaren OPEC kısıntılarında, üretim kısıntılarında etkisiyle bayağı dar bir piyasa bekliyor. Yani ciddi dar. Talep güçlü geliyor. İşte Çin çok acayip bir artış var. Dünyadaki jet yakıtı talebi toparlanıyor vesaire. Ama işte üreticiler bunu karşılayamayacak ve çok büyük bir arz talep dengesizliği olacak. Ne kadar olacak? Hatta ikinci yarının ortalaması için günde aşağı yukarı 2 milyon varillik bir şey bekliyorlar. Arz talebin gerisinde kalacak şeklinde bekliyorlar. Bu da tabii ki işte stoklara yansıyacak. Dolayısıyla fiyatları şu anda işte 70'lere inmiş olan fiyatları bayağı bir zıplatacak ikinci yarıda. IEA'nın beklentisi bu. Burada talep tarafındaki en ilginç nokta adamların Çin rakamları. Yani IEA şu anda Çin'in bu yılki talebinin günde 1,5 milyon varil artacağını öngörüyor. Bu inanılmaz bir rakam. Çin'in daha önce bu şimdi 2021'deki Covid'den
bu yıldan yıla değil mi? Yıldan yıla
1,5 milyon varil artacağını öngörüyor. Bu niye bu kadar bir şey? Çünkü yani en son 2010'da böyle bir şey oldu. 2008-2009 finansal krizinden sonra sübvansiyonları vesaire yatırımları abarttılar ve böyle Çin'in petrol talebi acayip zıpladı. Ama yani o zamandan beri hiç olmuyor. Ve şu anda işte Covid yılından sonra tabii yıldan yıla baktığın için Covid yılında kapanma nedeniyle çok düşünce 2021'de çok büyük gözüktü ama hadi onu bir kenara koy, o bir anomali. Onun dışında böyle normal bir yılda hakikaten böyle bir şey olması hakikaten kimse beklemiyor. Ya da yani sen şöyle söyleyeyim. IEA 1,5 milyon varil diyor. 2023 yılında Çin'in talebi artacak. İşte IEA Amerikalılar 800 bin varil diyor. OPEC 850 bin diyor. Hadi biz de nispeten ümitliyiz ama biz de 1 milyon varil diyoruz. Yani böyle birden 1,5 arası acayip büyük fark.
Peki Cüneyt, yani sen son verileri kontrol ediyorsun. Bu hepimizin kafasındaki ana soru aslında. Ya bu Çin'den büyümeden ümidi kesin diye çok fazla sayıda analiz raporu pompalanıyor etrafa. Yani diyorlar ki artık bundan sonra Çin L şeklinde büyür. Özellikle Financial Times de bunun önünde giden yayınlardan biri. Diyor ki zaten konut fazlası var. Hani ya biraz tüketici tüketmiyor. Bu Çin talebi aslında gelmeyecek. Büyük ihtimalle Çin talebi de bu kadar artmayacak diyor. Gerçi Hindistan var onun için ama senin buradaki gözlemin ne?
Şimdi ekonominin büyümesi bir ayrı bir şey gerçekten. Yani bu özellikle şu anda Çin ekonomisine baktığın zaman gözüken ekonomik büyüme faktörleri ayrı. Petrol talebini bilhassa nasıl söyleyeyim sana, yani etrafı petrol saça saça yüksek tutabilme ihtimali ayrı. Çin deyince iki tane şey var. Birincisi, bu dünyada da var. Bak bu yılın en ilginç hikayelerinden biri. Bunu daha önce bir iki defa LinkedIn'de de yazdım ama en ilginç hikayelerinden biri. Dünyada sanayi sektörü ile hizmet sektörü arasındaki inanılmaz bir ayrım var. Normalde ekonomik gidişatta ya bunlar hepsi her zaman paralel hareket etmezler ama 3 aşağı 5 yukarı benzer. İşte ekonomi büyüyorsa sanayi de büyüyor, hizmet de büyüyor vesaire. Fakat şimdi bu Covid sonrasında bu yıl gördüğümüz İnanılmaz bir hizmet sektörü zıplaması mevcut. Yani hizmet sektörü uçuyor. Çünkü hakikaten bu işte millet tekrar uçuyor. Tatiller, turizm vesaire vesaire. Fakat sanayi sektörü daralmada. Bu Çin'e baktığın zaman mesela bu Çin yorumları senin de bahsettiğin ağırlıklı olarak sanayi sektörü odaklı yorumlar. Yani Çin'in işte dediğin gibi konut fazlası var. İşte yapı sektörü, inşaat sektörü o kadar bir artık nereye büyüyecek yani. Keza aynı şekilde işte demir çelik sektörü artık daha nereye büyüyecek? Yani adamlar bütün dünyanın toplamından daha fazla üretiyorlar vesaire vesaire. Zaten baktığın zaman da mesela işte PMI rakamları, endüstriyel üretim rakamları vesaire hepsi zayıf geliyor. PMI negatif mesela. Kaç aydır negatif Çin'in PMI'yi. Ama şeye bakıyorsun, hizmet sektörüne bakıyorsun dünyada. Hizmet sektörü uçmuş vaziyette. Yani turizm vesaire patlıyor, uçuş şeyleri tekrar toparlandı, 2019 seviyesine geldi vesaire vesaire. Dolayısıyla bu ayrım Çin'de de mevcut. Hizmet sektörünün bu petrol tüketimini de şöyle etkiliyor. Biz buna bayağı uzun bir süredir, son 1,5 yıldır falan bu şekilde bakıyoruz raporlarda. Hizmet sektörünün götürdüğü petrol ürünleri var. Benzin, jet yakıtı. Endüstriyel sektörün götürdüğü petrol ürünleri var. Dizel, kamyon tabii işte fabrika, fuel oil, endüstriyel yakıt olarak düşünürsen. Kısmen petrokimya tabii ki. Petrokimya da şu anda bayağı zayıf mesela.
Aslında.
Dolayısıyla bu...
Bu şu anda
dünyadaki petrol talebine toplam tepeden bakarsan belki bu ayrımı görmüyorsun ama ürün seviyesine gelip de baktığın zaman dünyadaki petrol talebinde bayağı bir farklılaşma, bir kırılma var. Yani fuel oil mesela işte yok büyümüyor, dizel birinci çeyrekte mesela büyümedi. Ama işte neye bakıyorsun? Benzin talebi uçuyor. Jet yakıtı talebi zaten ayrı uçuyor. Yani ama mesela petrokimya düşük, LPG düşük talebi dünyada, nafta o kadar böyle çok yüksek değil. Yani sana şöyle söyleyeyim, şimdi buradan IEA'nın başka bir raporuna bağlayalım. Benzin talebi uçuyor dedik. Aklına tutman gereken nokta bu. Yani bu sektörel ayrım toplam petrol talebi için de iyi. Fakat üresel bazda baktığın zaman bazı ürünler kötü durumdalar. Fakat diğerlerindeki aşırı büyük artış oradaki nispi zaafı ikame ediyor. Ya da hatta daha da üstüne çıkartıyor. IEA'nın 2028 öngörüsü raporunda, buradan oraya geleceğim şimdi. Şöyle bir şey var. Bu benzin dedim diye. Ya biliyorsun işte seninle daha önce de konuştuk. Ya da oraya geçmeden önce şunu diyeyim. Çin konusunda şurada bir şey var. Seninle bundan yaklaşık herhalde 3-4 ay falan oluyor. Yani gene bu Çin konusunu ele almıştık ve Çin'in işte görünen talebiyle gerçek talebi arasındaki farkı konuşmuştuk. İşte birinci çeyrek ve ikinci yılın birinci yarısındaki çok yüksek görünen talep, yılın ikinci yarısında düşük görünen talebe evrilecek şeklinde bir yorumumuz olmuştu. IEA'de bunu herkes 3-5 yukarı böyle bekliyor, fakat IEA'nin işte bu Çin talebinde böyle bir beklenti yok. Adamlar bu görünen talep bütün yıl boyunca devam edecek diyorlar. Halbuki Çin şu anda özellikle ikinci çeyrekte acayip stok artışı yapıyor. Mesela böyle işte şeyin keplerin, kairosun vesaire bunu takip edenlerin şeylerine bakarsan Çin stoklarında mesela acayip artış var. Ürün stoklarında artış var, ham petrol stoklarında artış var. Dolayısıyla bu yılın ikinci yarısında çok büyük bir ihtimalle çok daha düşük, IEA'nin beklediğinden de çok daha düşük Çin talebine evrilecek. Ve bu biraz şey de yapabilirsin yani, bu Suudilerin işte Saudi Lollipop hikayesi, işte kendilerinin öne çıkıp da 1 milyon varil günde kesmeleri, besmeleri. Aslında belki Suudilerin bunu bekledikleri için, zaten Temmuz alımları falan bayağı düştü mesela. Suudilerin bunu bildiği için önlem alma gibi de okunabilir.
Aslında Cüneyt, sana burada ilginç bir şey soracağım. Yani bu sorunu ben de yaşıyorum. Şimdi eskiden petrolde stoklara bakardık, bir fikrimiz olurdu. Şimdi stoklar zaten dipte. Ürünlere bakardık, ürünler birbirinden koptu. Yani aynen senin anlattığın konuya geliyorum. Yani benzin bir tarafa, dizel bir tarafa, yani tüketim bir tarafa, sanayiler bir tarafa. Daha önce böyle bir dönem hatırlıyor musun? Yani ben hani Ankara'nın taksicileri gibi olmak istemiyorum. Abi bunca yıldır Ankara'dayım, ilk defa böyle şey görüyorum hani derler hep. O yüzden Ankara taksicisi gibi olmak istemiyorum ama gerçekten de böyle ürünlerin koptuğu, stok fiyat hareketlerinin koptuğu, tahminlerle gerçekleşmelerde tamamen bir karanlık heyulada olduğumuz. Çünkü ne Rusya'nın üretimini biliyoruz, ne Çin'in stoklarını tam olarak biliyoruz. Bir dünyada, yani daha önce hatırlıyor musun böyle bir dönem?
Ya bütün büyük ekonomik krizlerde bu şekilde, yani bu işte dislocation falan İngilizcesi, böyle birbirinden kopmalar oluyor. Yani 2008-2009 krizinde de oldu mesela bu gerçekten. 2013-14-15'te fiyatlar düştüğünde mesela oldu. Yani her seferinde böyle oluyor. Fakat tabii bu Covid büyüklüğü itibariyle, Covid krizi 2020'deki hikaye apayrı bir boyut. Yani öyle işte 2 milyon yıllık, işte 2008-2009'da petrol talebi 2 milyon düştü. Tamam, öbür yıl işte 3 milyon arttı gibi bir hikaye değil yani. Böyle hakikaten neredeyse bir çeyrekte, o şeyde 2020'nin çeyreğinde mesela işte petrol talebi düşünsene yani 20 milyon falan düştü Nisan 2020'de.
İnanılmaz bir rakamdı. Negatif fiyat verdi.
İnanılmaz rakam. Negatif fiyat. Yani bütün, hakikaten işte o sorunun cevabı o. Daha önce negatif fiyat gördük. Görmedik yani. Evet. Yani tamamen böyle her şeyin dengesi bozuldu. Her şey şirazesinden çıktı bu Covid neticesinde. Yani sadece şeyde de değil işte. Mesela sanayi belki ilerleyecek ama bu tedarik zincirindeki problemler nedeniyle ilerleyemiyor. İşte dünyanın bir tarafı açıldı, diğer taraftan Çin, dünyanın fabrikası Çin kapandı. Bütün 2022'nin 4'te 3'ünü adamlar kapalı geçirdiler. Çin kapanınca tabii diğer taraflara mal gitmiyor vesaire, bir sürü şey. Yani hakikaten bu Covid sonrasındaki şey kadar kötü bir şiraze kayması falan hiç hatırlamıyorum ben. Yani o tarz böyle işte düşük stoklar, işte biraz öngörü şeyde ve ürünler arasındaki sapmalar vesaire, o her krizden sonra olan şeyler. Ama bu boyutta bir şey gerçekten ilk defa. Yani sonuçta Covid tarzı bir kriz de gerçekten ilk defa. Evet. Yani şey falan gibi de değil bu. 79 krizi falan gibi de değil. Böyle o zamanlarki böyle devasa krizler falan. Onlardan da bağımsız. Yani dünya petrol tarihi hakikaten, bir tane grafiği vardı bende böyle işte 1850'den itibaren petrol talebi gibi. Yani o tarz bir şeyi, bu tarz bir kırılmayı ilk defa görüyoruz. Ondan toparlanma da dolayısıyla böyle daha önce hiç görmediğimiz bir takım saçma sapan sapmalar gösteriyor.
Peki ardından bu orta dönem raporuna tekrar geri dönersek. Ben raporu ilk gördüm. Ben şimdi raporu ilk gördüğümde rakamı görünce bir anda gözlerim açıldı böyle. Bilmiyorum, sende aynı etki oldu mu? Hani 2028 talep tahmini. Buyur istersen oradan başlayalım. 2028 talep tahmini bayağı sanki, değil mi, yüksek gibi geldi bana.
Yani yüksek, hatta yani şöyle söyleyeyim sana, daha da yüksek olması lazım. Aslında şöyle bir olay var. Bu şimdi demin sana benzinden konuştuk. Oradan zaten bağlayacaktım da arada tekrar Çin'le ilgili bir şey aklıma geldi. O yüzden olmadı. Şöyle söyleyeyim sana. Bu 2023 orta vadeli rapor şeyde çıkmadı. Geçen yıl yayınlanmadı. Bu normalde Ayı'nın her yıl yayınladığı bir rapor. Her yıl işte şey Mart ayında, pardon Haziran ayında bu rapor yayınlanıyor. Bunu en son 2021'de yayınladılar. Fakat ondan sonra 2022'de işte bu piyasadaki bilinmezlikler çok fazla işte
Rusya,
savaş vesaire, savaştan dolayı falan filan diye es geçtiler, yayınlamadılar. Dolayısıyla elimizde geriye dönüp de bakılacak olan şey var. 2021'deki rapor var. Ya, o zaman ne demişler? Şimdi ne olmuş falan filan gibi. 2021'deki raporun içinde tabii şey diyebiliriz. Yani Covid'den sonraki birinci yıl, orada da bilinmezlik çok fazla vesaire, ama her neyse. Şimdi bu demin benzinden bahsettik. İşte bu işte hizmet sektörü artıyor. Millet tekrar araba kullanmaya başladı vesaire. Elektrikli arabalara rağmen işte diye. 2021'deki raporda önemli öngörülerinden biri IEA'in küresel benzin tüketiminin hiçbir zaman artık 2019 seviyesine dönmeyeceğiydi. Ya yani o zaman onu bu şekilde ifade ettiler. Global gasoline consumption is unlikely to ever return to its 2019 level diye. Şey aynen bu. Hatta işte 2026'da 1700 bin varil daha düşük olacak vesaire vesaire diye. Bu bence bütün raporun en böyle eğlenceli, bizim kendi müşterilere gönderdiğimiz raporda da en çok eğlenerek yazdığım kesim oldu. Çünkü o zaman biz demiştik ki yani bu yok böyle değil. Benzin talebi toparlanacak, hatta 2021 üzerine 1 milyon varil daha koyacağız. Şu anda 2021'in üzerine 700 bin varil konmuş durumdayız ve küresel benzin talebi 2019'da aynı seviyeye toparlanmış durumda. Yani ayın dediği olmadı. Şey de çıkmadı hakikaten. Bu şey demek değil. Yani benzin talebi alıp başını gidecek vesaire gibi bir şey demek değil. Bundan önceki podcast'ta ondan önce bir elektrikli arabaları falan konuştuk. Ya bu zaten artık bitiyor. Yani bundan sonra bir elektrikli 100 bin, 200 bin, ben bilemedim 500 bin daha var, ama tabii ki rafinericiysen acayip fazla şey fark ediyorsun için. Yani 1 milyon varillik bir şey benzin talebi demek. Neresinden bakarsan bak yani İşte çarp şeyle en az bir 4 milyon varillik falan rafineri kapasitesi demek. Yani ya, acayip o piyasa için, o sektör için inanılmaz bir rakam. Neyse, bu pesimizm, bu küresel pesimizm, yani işte şey olmayacak, bitmeyecek vesaire, söyle şeyler bitti, petrolün sonu geldi, benzinin sonu geldi vesaire falan filan gerçekleşmedi hakikaten. Bu benim için en önemli noktalardan biriydi. İkinci en önemli nokta, petrokimya talebi beklediklerinden çok daha yüksek geldi gene. Özellikle naftada 2000, şimdiki 2025-2026 projeksiyonları 2021'deki projeksiyonlarının 500 bin varil daha üzerinde. Bu baya baya büyük bir şey. Yani 500 bin varil nafta tüketmek için ciddi ölçüde petrokimya tesisine ihtiyacım var. Ve talebine ihtiyacım var. Bu ikisi benim gözümde, benzin ve naftadaki yukarı doğru revizyonlar benim gözümde en önemli şeylerdi. Onun dışında dikkatimi çeken şeylerden biri genel olarak talep teki yukarı doğru revizyon oldu. Yani adamlar mesela diğer ürünler kategorisinde, ki diğer ürünlerin açılımı yok. İşte bunlar nedir? İşte burada doğrudan yakılan ham petrol de var. Petkok var, asfalt var, işte şeyler, yağlar vesaire var. Diğer ürünlerde geriye dönük olarak 2019 yılı için 1 milyon varillik bir yukarı doğru artış yapmışlar. Gösteriyorlar. Yani geçmiş datayı yukarı doğru revize ediyorlar. Bu inanılmaz bir yani 1 milyon varillik bizim o zaman gözden kaçırdığımız talep varmış. Demek bu.
Ama bu
da hakikaten
2021'de galiba bir şey, 2022'de bir güncelleme yapmışlardı. Bu hani Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin bu,
evet,
hatırlayacak.
Evet, ama bu o değil. Şubat 2022'de Suudi Arabistan ve Çin'in şeylerini yaptılar. NGL'lerini, Çin'deki petrokimya, Suudi Arabistan'da NGL'i yukarı doğru yükselttiler.
Gaz lansıdılara.
Evet. Yani bu ondan ayrı olarak yapılmış bir şey. Onun dışında dediğin gibi sonuçta şeydeki talep, yani sen şöyle söyleyeyim işte şey, o zamanlar oyun 2021'de şu anda 2023 için öngördükleri dünya petrol talebi oil 2021'de gördüklerinin baya baya üstünde. Dolayısıyla buradan sonra görülen de aslında baya şey. Yani böyle bütün şeyler, yazanlar işte şey dediler, işte daha peak demand'ı gösteriyor vesaire vesaire ama yani adamlar işte 2028'de 106 milyon görüyorlar. Zaten 103'e şimdi geldik. Muhtemelen 2028'de onların 106 milyon, 105.7 asıl rakam ama yani 106'nın da üstünde olacağız falan. Yani bu pesimizm, geçmişe dönük bu Covid'den sonraki pesimizm hakikaten büyük ölçüde karaya oturmuş vaziyette. O zamanki o BP'nin işte petrol talebi bitti artık falan filan hikayeleri de aynı şekilde. O zannediyorum o zamanki bir şey içindeydi. Nasıl söyleyeyim?
Zamanın ruhu içinde.
Aynen. Çünkü mesela o yıl 2021'de Net Zero raporunu da yayınladılar. Mayıs 2021'de. Yani o kadar bu benzin hikayesi hakikaten ilginç. Yani sen şöyle söyleyeyim. Avrupa gibi bir yerde bile birinci çeyrekte benzin talebi 2012'den beri en yüksek seviyede. 2012'den beri. Son 10 yılın en yüksek seviyesinde yani.
Peki benim çok zorlandığım...
Avrupa, Avrupa yani.
Peki benim çok zorlandığım bir konuyu da söyleyeyim. Sen kafandakileri unutma ama elektrikli arabalar ne kadar benzin talebini götürecek kısmında IEA'nın raporu ücretsiz herkese erişebilir. Sizler aynı mı düşünüyorsunuz? Yani yoksa daha düşük mü, daha fazla mı? Çünkü sen de LinkedIn postlarında bu arabalar hani işte yazmışsın orada. Ya bu elektrikli arabalar sanki çok kullanılmıyor. Yani dizel araba 15 bin kilometre kullanılıyorsa elektrikli arabalar 10 bin kullanılıyor gibi olmuş.
Şimdi onlar öyle. Bu sıralarda bir tane şey yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri için bir araştırma yayınlandı. Orada gözüken şey, benim şimdi hatırlayabildiğim kadarıyla şey, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki içten patlamalı arabalar elektrikli arabalardan %30 daha fazla kullanılıyor. Yani %30 daha uzun mesafe kullanılıyorlar sene boyunca. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama elektrikli arabalar senede 9000 mil kullanılıyorlar. İşte şeyli arabalar 12.000-12.500 falan gidiyor. İçten patlamalılar vesaire gibi bir şey var. O da normal. Çünkü işte şarj ağıyla falan filan alakalı bir şey. Muhtemelen. Yani evet öyle bir şey var. Ama yani sana şöyle söyleyeyim. Bu işte modellemeler falan filan da ayrı hikaye ama şey genel geçer kural olarak kafanda böyle bir şeyle canlandırdığın zaman 1 milyon elektrikli araba 20-25 bin varil günde benzin talebi demek. Yani 1 milyon elektrikli araba 20-25 bin varil benzin talebi. 20-25 diyorum çünkü yani ortalama içten patlamalı motor verimi Avrupa'ya bakarsın ayrı, Amerika'ya bakarsın ayrı. Yani Avrupa'da 20 bin olur bu, Amerika'da 25 bin olur falan. Ama 3 aşağı 5 yukarı şeyi böyle. IEA ile baktığın zaman işte onun da üzerinde konuşmuştuk galiba. Yani oradaki asıl elektrikli araba şeylerinin dışında bence o raporda genel otomobil dünyası nereye gidiyor konusunda bayağı ciddi hatalar içeren bir rapor bence o. Yani o işte birkaç yıl kala 120 milyon araba satılacak. 2030'da adamlar dünyada 140 milyon araba satılacak diyorlar. Yani 2030'da dünya tarihinde 140 milyon araba satılmadı. 2018'de zirve yaptığı zaman 90-95 milyon araba satıldı ama IEA'nın raporuna bakarsan 2030'da 140 milyon araba satılacak. Hafif araç satılacak dünyada. Yani 2030'da şurası 7 yıl kaldı. Hangi araba üreticisinin ne yatırım yaptığını biliyoruz. Bir de araba üreticisi şimdi bu elektrifikasyonda şey oluyor tabii. Adamlar toplam üretim kapasitesini artırmıyorlar. Yani içten patlamalıyı azaltırken elektriği artırıyorlar. Toplam üretim aynı kalıyor aşağı yukarı. Ya o raporda o tarz hatalar var bence. Dolayısıyla yani çok güzel bir rapor, ayrı hikaye de. Ya biraz böyle kapının arka planda bu tarz şeyleri de bilerek okumak lazım.
Son kısımda bence bu Çin rafineri yatırımları, petrokimya konusuna bir kez daha dönmek istiyorum şundan. Hatırlayanlar olur belki. Covid'den önce plastikler gidiyordu artık. Plastiklerin hepsini kaldırıp atıyorduk. Bir daha plastik plastik olmayacaktı derken. Şimdi öyle bir raporlar görüyoruz ki plastik talebi petrol talebinin de çok üzerinde mi artacak gibi bir noktaya geliyor. O taraftan bu tarafa geldik. Covid'de aslında plastiklerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Benim gördüğüm söylediği temel noktalardan bir tanesi şu. Çin çok fazla petrokimya yatırımı yapıyor. Çünkü ham petrol alıp daha fazla katma değer üretmek istiyor ve ürettiği ürünlerle dünyada birçok petrokimyacının da kar marjını alıp götürecek diyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu petrokimya sektöründeki hani
jeopolitik? Dünyada değil, bak şöyle bir şey var. Bölgesel olarak değişen bir şey. Bu genel olarak dünyada demeyeyim ama birincisi şu. Çin önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 30 milyon tonluk, senelik 30 milyon ton olefin, senelik 14-15 milyon ton da BTX. Yani toplam 40-45 milyon tonluk bir petrokimya tesisi getiriyor şu anda. Listelemiş durumda. Bunlar işte inşaatı devam eden mesela, asıl liste çok daha uzun. Fakat bizim baktığımıza göre bunlar işte inşaatı devam eden ve gerçekten gelecek olanlar. Dolayısıyla Çin'in yaptığı birinci suçu. Birincisi hakikaten Asya'daki şeyi baskılıyor. Yani bunun Asya'nın en büyük aslında petrokimya üreticileri kimler? İşte Japonya ve Güney Kore. Tabii adamlar yanı başlarında bu kadar böyle devasa bir üretici olup da bütün fiyatları indirdiği zaman onlar için işler hiç o kadar güzel durmuyor. Yani bunlar sonuçta 3 üretici. Çin, Güney Kore, Japonya. Ama Çin'in şeyi o kadar inanılmaz ki, büyümesi o kadar inanılmaz ki. Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çin'in 2010'da nafta, yani bu sadece bir petrokimya ki orada mesela işte şeyler var. Bu PDH dedikleri propan bazlı tesisler vesaire, onları saymıyorum. Bu sadece nafta. 2010'da Çin'in nafta talebi 1 milyon varildi günde. Japonya ile Güney Kore'nin de aşağı yukarı 800-900 bindi. Şimdi bak, 1 milyon 800-900. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Sene 2023 Güney Kore gene 1 milyona çıkarabildi. 800-900'den 1 milyon. Japonya'nınki 600'lere düşmüş durumda. Çin'inki 2,5 milyon varil oldu abi. Yani 1 milyondan 2,5 milyonacık çıktı adamlar. Yani bu Çin'in her, zaten bu seninle hep konuştuğumuz hikaye. Bu adamlarda bu scale hikayesi, ölçek yaratabilme hikayesi inanılmaz bir şey olduğu için. Yani etraftaki kim varsa yutuyor adamlar. Şu anda Asya'da olan şey bu. Avrupa'da olan şey apayrı bir şey. Avrupa'da biz bunu geçen Ekim'de söyledik. Rus savaşındaki doğalgaz fiyatları artışlarının hem doğalgaz hem de genel olarak enerji fiyatlarına yansımasının nedeniyle Avrupa'nın deindustrial, sanayisizleşme süreci başladı dedik. Bunu sana gönderdiğim bir iki raporda da vardı. Yani önemli olan Avrupa'daki doğalgaz fiyatı değil, Avrupa'daki işte onun Amerika'daki doğalgaz fiyatıyla arasındaki oran hikayesi. Şu anda mesela Amerika'da da işler fena gitmiyor. Avrupa'da en çok, yani dolayısıyla bu petrokimyadaki devinimden, bu şeyin de doğrusu, Avrupa kaybeden, Japonya kaybeden. Bu ikisi kaybeden. Çin her halükarda kazanan. Orta Doğu, ya bu arada Orta Doğu'yu atladık ama Orta Doğu da kazanıyor. Çünkü Orta Doğu'da gaz bedava. Yani adamlar zaten kendileri üretici, bir de gaz bedava. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde aynı hikaye var. Onlar da o yüzden kazanıyorlar. Ama Avrupa ile Japonya ham maddeyi ithal edenler olarak, yani neresinden bakarsan bak, Avrupa'da naftayı ithal etmiyor ama genel olarak petrol ithal ediyor. Japonya da aynı şekilde. Bunlar kaybedenler tarafındalar. Ama Çin'in petrokimyası hakikaten çok büyük geliyor. Ve biz mesela önümüzdeki sadece 2030'a kadar Çin'de 1,5 milyon varillik günde petrokimya şiarı. Yani bu 2,5 milyonun biz 3,5-4 milyona çıkacağını öngörüyoruz şeyde. 2030'a geldiğimiz zaman. Bayağı büyük bir artış. Petrokimyada tabii apayrı şeyler var. Onları da belki başka bir podcast'ta konuşuruz. Biraz böyle çok şey oldu ama ya bu işte geri dönüşüm hikayeleri ne olacak? Bu Covid'den sonra gelen şeyler, işte tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması. Avrupa'da önümüzdeki yıldan itibaren mesela şey geliyor. özellikle PET'lerde geri dönüştürülmüş PET oranı yükümlülüğü geliyor. Yani üretirken mutlaka %25'i mesela işte şey olacak, geri dönüştürülmüş PET olacak vesaire. Ama bu da tabii hali hazırda işte şeyler, ham petrol bazlı petrokimya ham maddesi geri dönüştürülmüş şeyler, geri dönüşümlü ham maddelerden çok daha ucuz. Dolayısıyla mesela geri dönüşüm öyle para eden bir iş değil Avrupa'da, özellikle kıta Avrupa'sında. Vesaire vesaire. Yani oranın da böyle apayrı kendi içinde farklı farklı dinamikleri var. Ama tepede senin dediğin hakikaten çok doğru. Çin'deki petrokimya ölçeği özellikle Asya'da, Güney Kore ve bilhassa Japonya üzerinde son derece negatif, otomolojik olumsuz bir etki yaratıyor.
Evet. Cüneyt, eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yok, çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki şeyi, podcast'ı tam raporun çıktığı gün ya da bir ertesi gün yaparız. Daha güncel olur. Böyle şimdi bir 5 gün gecikmeli oldu.
Olsun bence.
Bekleyen var mıysa kusura bakmasın.
İşin gerçeği biraz benden kaynaklandı. Ben de başka bir süreç yaşandığı için. Ama sana çok teşekkür ediyorum. Rapordan çok benim aklımdaki sorular oldu. Artık izleyiciler affetsin. Dizel'i soramadık. Bak, Dizel'i soramadık.
Onu da önümüzdeki podcast'te yaparız.
Tamam, okay.
O da Dizel üzerinde olur.
Tamam, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.